أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin talim, terbiye ve tezkiyede tergib ve terhibi birlikte kullanması konusunu örnekleriyle işlemeye çalışacağız. Tergib ne demek? İşte terhib ne demek? Bunları kısaca izah ettikten sonra bunu tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın uyguladığı her yöntem, her usul aslında Yüce Rabbimizin kitabında, Kur'an-ı Kerim'de öğrettiği usullerdir. Bütün güzelliklerin kaynağı Yüce Rabbimizdir. Bütün güzelliklerin kaynağı Yüce Kitabımızdır, Kur'an-ı Kerim'dir. Orada olmayan hiçbir güzellik, hiçbir incelik yoktur. Her bakımdan sonsuz güzellikler sahibidir Yüce Rabbimiz ve Yüce Rabbimizin kitabı ve Kur'an-ı Kerim'in taşıdığı, ihtiva ettiği manaların, güzelliklerin, inceliklerin onların nihayeti yoktur. Sonsuzdur yani. Dolayısıyla Efendimiz de hep bütün güzellikleri Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiştir, vahiyden öğrenmiştir. Yeryüzünde ne kadar güzellik varsa, ne kadar fazilet varsa hepsinin kaynağı peygamberlerdir. Onun da kaynağı vahiydir. Onun da kaynağı Yüce Rabbimizdir. Dolayısıyla ne olursa olsun, hangi alanda, hangi noktada olursa olsun, nerede bir iyilik varsa, nerede bir güzellik varsa, hayır varsa, nezaket varsa, edep varsa, hepsinin kaynağı hem Yüce Rabbimiz hem de onun peygamberlere öğrettiği vahiydedir ve dindedir. Tergib kelimesini şöyle izah edebiliriz. Rağbetten geliyor bu kelime. Rağbet etmek, yani bir şeyi yapmak istemek, arzu etmek, elde etmeye çalışmak. Ragabe, yuragibu, terhib, tefil babından da birisini bir şey yapmaya rağbet ettirmek. Onun içinde bir istek uyandırmak. Onu yapmaya teşvik etmek gibi bir anlama geldiğini anlamış oluyoruz. Kişiyi bir şey yapmaya veya bir şey elde etmeye rağbetlendirmek, teşvik etmek. İçinde böyle bir arzu uyanmasına vesile olmak demektir. Bunun mukabili, zıddı olan terhib ise bu rahbet kökünden geliyor da korkmak demek. Rahhebe, yurahibu, terhib. Bunun aksine insanı bir şeyden sakındırmak ve feci akibetten korkutmak anlamındadır. Birisi bir şey yapmaya teşvik etmek, yönlendirmek, rağbet ettirmek, arzu yandırmak, yapayım edeyim demesine vesile olmak, diğeri de onu sakındırmak, korkutmak, aman yapmayayım, aman etmeyeyim gibi onun içinde o yasaktan, haramdan kaçınma duygusunun oluşmasına vesile olmak, onu sağlamak. Dolayısıyla hem tergibin hem de terhibin insan psikolojisi, haleti ruhiyesini hayra yönlendirme ve şerden sakındırma bakımından pek mühim tesiri vardır. İnsan psikolojisinin bu gerçeğinden hareketle Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hadis-i şeriflerinde tergib ve terhibi çok ölçülü bir şekilde kullanmışlardır. Biraz Kur'an-ı Kerim'in tabii çok geniş. Yani Kur'an-ı Kerim'de tergib ve terhib, Yani insanları amel-i salihe yönlendirme ve insanları şerlerden, haramlardan sakındırma metodu, üslubu, yani o 1000 sayfalık kitap olacak derecede büyük bir konu. Çünkü her ayetinde bunu görüyoruz. Her anlattığı kıssada bunu görüyoruz. Her yerde bunu görüyoruz. Ya bir fiil ayetin içerisinde, ayetin yarısı bizi bir şeyi yapmaya teşvik ediyor, diğer yarısı sakındırıyor. Hatta mesela Cenab-ı Hakk'ın diyelim ki esması bile ayetin sonunda İnnallâhe semî'un basîr geliyor. Allah her şeyi işiten, her şeyi görendir. Şimdi burada bu açıdan baktığımız zaman burada fevkalade bir tergip var. Rağbetlendirme var. Şevklendirme var. Bir işi yapmaya, amelesiyle yapmaya. Ama aynı zamanda bir terhip var. Aman, çünkü Allah her şeyi işitiyor, her şeyi görüyor. Şimdi eğer biz diyelim Kur'an-ı Kerim okuyorsak, oturduk diyelim ki, rahlemizi koyduk, üzeri Kur'an-ı Kerim'imizi yerleştirdik, tertemiz kıbleye döndük, dizüstü oturduk, besmele çektik, takkemiz başımızda, ihlasla Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Çektik ağız besmeleyi, okuyoruz. Ayet-i Kerime geldi, İnnallâhe semî'un basîr geldiği zaman, bu nedir bize? Murabetlendiriyor. Diyoruz ki bak ne güzel, ben zaten efendim Kur'an-ı Kerim okuyorum. Ben şimdi Kur'an-ı Kerim okuyorum, Rabbimin kitabını okuyorum, Rabbim beni duyuyor. Çünkü semiyor, her şeyi işiten. O zaman ben dikkatli okuyayım. Bu Kur'an-ı Kerim'i Rabbime dinletmek üzere okutayım. Çünkü o beni dinliyor çünkü. Rabbimin benim yanlış bir şekilde Kur'an-ı Kerim okumu dinlemesini ister miyim? Hayır, tam tersine, yani tebrik ederim kulum, ne güzel okuyorsun demesini isterim. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın semi olması Kur'an-ı Kerim okuyan bir insan için acayip derecede teşvik edici, şefkendirici bir şey. Çünkü dinliyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak diyor, Kur'an-ı Kerim okuyan bir kulun dinlediği kadar hiçbir şey dinlemez diyor. O kadar Cenab-ı Hak Kur'an'ın okunmasını istiyor, razı oluyor. Basır diyor. Cenab-ı Hak beni efendim bak bu halde görsün, Cenab-ı Hak beni görüyor. Kötü bir şey yapmıyorum ki. Onun kitabını okuyorum. Bak ne kadar edepli oturuyorum. Halimi görüyor, huşumu görüyor. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hakk'ın o Semî ve Basır ismi, yani işiten ve gören vasıfları salih amel işleyen insan için çok tergip ettirici bir şey olduğu gibi aynı zamanda onu daha iyi yapmaya da teşvik ediyor. Ama bu esmanın aynı zamanda terhibi de var. Diyelim ki insan yanlış bir şey söylüyorsa, yalan söylüyor, Cenab-ı Hak Semî olduğunu düşünüyorum, yani duyuyoruz diyelim ki. Cenab-ı Hakk'ın bizim yalanımızı işitmesini istemez, istemeyiz, hayır istemeyiz. O zaman hayır, yalan söyleyemem ben. Rabbimin benim yalan söylememi işitmesini istemem. Dolayısıyla yalan söylemem. Kötü bir şey yapıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın görmesi ister miyiz bu şekilde? Hayır istemeyiz. O zaman demek ki o kötülüğü yapmamam lazım. Yani Allah'ın beni görmesini istemediğim bir hal üzere bulunmamam lazım. Bu da ne yapar? O zaman da terhip olur. Dolayısıyla ayet-i kerimeler bu gözle baktığımız zaman, yani ayet-i kerimelere okuyan kişiyi, dinleyeni hayırlı amellere teşvik etme, kötülükten sakındırma gözüyle ayetlere baktığımız zaman her ayetin bu açıdan bir efendim hem terhip etme yönünün hem de terhip etme yönünün olduğunu görebiliriz. Daha açık örnekler de var. Cenab-ı Hak cennetten bahsediyor, ona şevklendiriyor, cehennemden bahsediyor, ondan uzaklaştırıyor, tevhidden bahsediyor, ona yönlendiriyor, şirkten bahsediyor, ona uzaklaştırıyor. Dolayısıyla daha müşahhas örnekleri de yığınla bulmak mümkün. Ben biraz derin tarafına baktım. Derin tarafa bakarsak her ayetin hem tergip yönünün hem teşvik yönünün ve korkutma yönünün olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir vasfı ayet-i kerimede mesani olarak geçiyor. Allahu'l-lezî Allahu nezzele ahsenel hadîsi kitâben müteşâbiyen mesâni. Allah bu kitabı sözlerin en güzeli olarak, müteşâbih kitap olarak, yani güzellikte bütün ayetler birbirine benzeyen, belagat ve sâter bakımından bir kitap olarak indirdi, mesâni olarak indirdi. İşte buradaki Kur'an-ı Kerim'in mesâni sıfatı, vasfı, muhtelif manalar yanında çift çift manalar ihtiva eden, yani konuları müsbetiyle ve menfisiyle hep iki yönlü ele alan, meseleleri, konuları zıtlarıyla beyan eden manasında mevcuttur. Tek yönlü değil. Yani eşya zıddıyla anlaşılır kuralı çerçevesinde işte bunu en güzel Kur'an-ı Kerim kullanıyor. Yani her şeyi mukabiliyle, zıddıyla bize takdim ediyor ki tıpkı aydınlıkta karanlık gibi, acıyla tatlı gibi, cennetle cehennem gibi, yerle gök gibi, müşrikle muvahhid gibi, müminle kafir gibi, müminin ameliyle kafirin ameli gibi, müminin amelinin misaliyle kafir amel misali gibi hep böyle zıtlarıyla ortaya koyuyor ki meseleyi rahat anlayabilelim. İşte Kur'an-ı Kerim'in mesani oluşunun bir anlamı da budur. Bu olduğu ifade edilmektedir. Birkaç misal vermek gerekirse Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha suresinin ikinci ayetinde Allah Teala Rahman ve Rahim nihayetsiz merhamet sahibi mahlukatına sonsuz merhamet eden vasıflarını zikrediyor ve kullar merhamet ilahiye ümitlendiriliyor. Hemen peşinden gelen üçüncü ayette o Allah din gününün yani hesap gününün malikidir, sahibidir, tek yetkilisidir. İkaz ve tehdidiyle gönüller sarsılarak insanın rehavete kapılmasına mani olmaktadır. Besmele çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman Rahim. Böyle Cenab-ı Hakk'ın rahmetini hatırlıyoruz, seviniyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Allah'a hamd ediyoruz. Kulluğumuzu arz ediyoruz. Peşinden Rahman Rahim geliyor. Oh diyoruz. Yani işler tamam. İşler yolunda. Çok sonsuz merhamet sahibi Rabbimiz var. O bizi kurtarır, korur. O sonsuz rahmeti bize efendim yetişir. Dolayısıyla ümit tarafı biraz artmaya başlıyor. Bizi rağbet ettiriyor. Rahmetine şevklendiriyor, rağbet ettiriyor, rahmetine ulaşmayı bize ümitlendiriyor. Hep böyle gidecek olsa içimizde sadece ümitler kalır ama korku tarafı eksik bırakılmış olur. Hemen peşinden çok gecikmeden Melki Yevmiddin ayet-i kerimesi bizim şimdi o kabaran ümitlerimizi biraz ne yapıyor? Hafif üzerine bastırıyor, biraz sıkıştırıyor. Onun yanında bir korku yani rahbet, terhip o yükselmeye başlıyor. Hatta dengeleniyor. Niye? Allah'ın rahmeti olduğu gibi demek ki Cenab-ı Hakk'ın kıyamet günü, hesap günü diyor. Hesap var. Hesapta yüzümüzün akıyla hesaptan çıkmak da söz konusu olabildiği gibi çıkamamak da söz konusu olabilir. Aman dikkat edeyim. Hesabı hatırlatıyor Cenab-ı Hak. Ve burada ne yapıyor? Bizi ikaz ediyor, tehdit ediyor ve içimizde bir korkunun ve bir sakınma duygusunun oluşmasını sağlamış oluyor. Yani tıpkı şu ayet-i kerimede olduğu gibi Estağfirullah Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesi Ya eyyühennesütteku rabbekum ey insanlar Rabbinize karşı gelmekten sakının, saygısızlıktan, emirlerini çiğnemekten sakının vahşev yevmen ve bir günden korkun. O güne kavuşacaksınız. O günde hesap vereceksiniz. Öyle bir günden korkun ki, titreyin ki la yeczi validun an veledi. Hiçbir baba çok sevdiği o çocukları var ya evlatları kıyamet günü onlara ne bir fayda vermeye ne de onlardan bir zarar gidermeye gücü yetmeyecek. Buna muvaffak olamayacak. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا Hiçbir çocuk da ne kadar severse sevsin, merhamet dolusu olsun, annesine babasına zerre kadar bir faydası olmayacak, onlardan en küçük bir zararı gidermeye kadir, muktedir olamayacak. اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٍّ Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği bütün vaatleri, gerek müjde, gerek inzar, hepsi haktır. Hepsi gerçektir ve gerçekleşecektir. فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا O halde ey insanlar dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünyaya aldanmayın. Ahireti bırakmayın. Allah'a kulluğu terk etmeyin. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ o çok aldatıcı olan şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Allah ile kandırmasın. İşte burası çok önemli. Peki şeytan insanı Allah ile nasıl aldatır? İnsanı imanı, ameli salihi olmadığı halde, bunlara gereken ihtimamı göstermediği halde Allah Rahmandır, Rahim'dir, merhametlidir, affedicidir diye insana bu vesveseyi verir. Allah'ın sadece rahmetine, mağfiretine güvendirir. Ama Allah'ın azabı olduğunu hiç hatırlatmaz. Ve o şekilde kulu Allah ile aldatır. Allah'ın rahmetine güvendirerek aldatır. Azabını hatırlatmaksızın sadece rahmetini söyleyerek aldatır. Neticede kul zarar görmüş olabilir. Dolayısıyla demek ki insanları Allah ile aldatmak da söz konusu olabiliyor. Şeytanın bir özelliği de yaptığı işlerin birisi de bu. Buna da aldanmamak lazım. İşte ayet-i kerimede bir taraftan Rahman Rahim, bir taraftan Maliki Yevmiddin, bir taraftan Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim, kullarıma haber ver, ben çok bağışlayıcı, çok merhamet ediciyim. Ve enne azabi huvel azabul elim, ama şunu da unutmayın ki benim azabım da çok elem verici, acı verici azaptır. Bak Cenab-ı Hak burada ne yapıyor, bunları dengelemiş oluyor. Yine bu Fatiha suresinde müminler bir taraftan sırat-ı müstakime hidayet olunmak için dua ederlerken hemen akabinde bunun tam zıddı olarak gazaba uğrayanların ve dalalete sürüklenenlerin yollarına düşmekten de Allah'a sığınırlar. Yani Cenab-ı Hak Fatiha'da sadece ihtina sıratel müstakim sıratel lezzene amtü aleyhim deyip kesebilirdi. Ya Rabbi bizi doğru yola, hidayet ettiklerin yoluna bizi ya Rabbi ulaştır. Ona hidayet ya Rabbi amin. Kapatabilirdik. Ama peşinden gayril mağdubi aleyhim eddalin, gazaba uğrayanların, yoldan sapanların sapkınlığı yoluna değil. Dolayısıyla burada da ne var? Hem bir taraftan tergip var. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin yolunda olmak, o yolda yürümek. Ama bir taraftan da o yoldan sapma tehlikesi, Allah'ın gazabına uğrama tehlikesini de hatırlatmış oluyor. Biz sırat-ı müstakimde yürürsek Allah'ın rahmetine erişiriz. Ama orada yürümekten vazgeçersek, ayağımız kayarsa o zaman gazaba uğrayanlar ve sapkınların arasına düşme tehlikesi de söz konusu olabilir. Kur'an-ı Kerim baştan sona böyle. Dolayısıyla yani şunu yapabiliriz. Tergip, salih amellere yönlendirme, rağbetlendirme, teşvik etme, Allah'ın rızasını teşvik etme, ona ulaşmayı arzulatma. Terhip ise Allah'ın azabından, haramlardan sakındırma, tahsir, uzaklaştırma demektir. Şöyle Fatiha'dan başlayarak bir hatmimizi, değerli dinleyenlerimiz, bir hatmimizi, hatta bir tefsir hatmimizi, bir meal hatmimizi, ayet-i kerimelerde hangi ayet, ayetin hangi yönü bizi hayra, iyiliğe yönlendiriyor, teşvik ediyor, ayetin hangi tarafı ve hangi ayet bizi şerlerden sakındırıyor, böyle tergib ve terhip gözlüğüyle. Yani iki gözlüğümün iki tane camı var biliyorsunuz. Yani birisi sağ camı efendim, sağ efendim penceresi terhip penceresi olsun. Sol penceresi terhip penceresi olsun. Ve bu iki nazarla yani terhip ve terhip, şimdi teşvik etme ve sakındırma, ümitlendirme ve korkutma, salih amelde yönlendirme ve şerlerden, kötüden sakındırma gündemiyle ya beynimize, zihnimize onu kodlayarak, gözümüzü de onu yerleştirerek, sağ gözümüz tergip gözü, sol gözümüz tergip gözü, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyerek Fatiha'dan başlayıp okuyalım sonuna kadar. Göreceğiz ki bütün ayetler saf olmuşlar. Bir ayet tergip ediyor, bir ayet terhip ediyor. Hatta ayetin yarısı bizi salih amele yönlendiriyor. Allah'a kulluğa, tevhide, İlahi muhabbeti rızaya, diğeri işte mahrum kalmaktan, cehenneme düşmekten bizi sakındırıyor. Adeta bütün Kur'an 6626 ayet-i kerime saf olmuş ve bizi bir taraftan yönlendiriyor, bir taraftan sakındırıyor, bir taraftan ümitlendiriyor, bir taraftan korkutuyor. bunu görebileceğiz. Şöyle açık, yani görmemek için kör olmak gerekir. Böyle bir gündemle içimizde salih amellere tam bir yönelmenin gerçekleşmesi ve yine içimizde Allah'ın razı olmadığı bütün kötülüklerden tam bir sakınmayla sakınma duygusunun, takva duygusunun yeşerip büyümesi için Allah için böyle bir hatim yapalım inşallah. Bakara suresinin ilk 5 ayetinde Kur'an-ı Kerim'in muttakiler için bir hidayet rehberi olduğu beyan edildikten sonra takva sahiplerinin önde gelen vasıfları sayılmaktadır. İşte bunlar gaybe iman ederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Zekatlerini tam olarak verirler. O yetmez. Zekata ilaveten yine tasaddukta bulunurlar, infak ederler. Onlar bütün peygamberlere, bütün kitaplara iman ederler. Ahireti kesinlikle onların ahiret imanı yakin derecesindedir. Yani hiç şüpheleri yoktur. Bunlar felaha erecekler. Bunlar hidayet üzerindeler ve felaha erecekler. Dolayısıyla buradaki takvayı, takvanın özellikleri sayılırken insan hep müttaki olmaya, hem mümin olmaya yönlendiriliyor. Teşvik ve tergip ediliyor. Ama ardından iki ayet, 6-7. ayet-i kerimelerde kafirlerin durumları ve başlarına gelecek büyük azap bildiriliyor. Hemen terhip. Herkes muttaki değil ki, herkes mümin değil ki, kafirler de var. Müşrikler de var, inanmıyorlar. Peygamberimize, Kur'an'a inanmıyorlar ve inanmamakta diretiyorlar. Buna ne yapacağız? Buna bir kamçının ucunu göstermek lazım. İnnellezne keferu, o kafirler, inkarda inat edenler, onlara uyarsan uyarmasan birdir, onlara iman etmeyecekler. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Yine kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde bir gışa ve perde vardır ve onların büyük azab-ı azim vardır. Yani ayetlerin her tarafı böyle sakındırma noktasından böyle kılıç gibi kesiyor yani. Yani mermi gibi işliyor. Çünkü akibet tehlikeli. Yani bu küfür haline kalacak olsa çok büyük bir ebedi hüsrana uğrayacak. Dolayısıyla ikaz çok şiddetli geliyor. Yani yine peşinden münafıkların hali geliyor. 8 ve efendim 19. ayet-i kerimeler. Orada da yine efendim terhipler var. Ve aman münafık olmayın, münafık kalmayın diye bunu sakındırıyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla ilk 5 ayette takva müttakı olmak için yönlendirirken ayet-i kerimeler tergib ederken, 2 ayette küfürden ve şirkten, sonraki ayetlerde nifaktan uzak durmak üzere acayip derecede çok etkili bir dille terhipte, sakındırmada bulunuyor. Yine Bakara suresinin 24. ayetinde Kur'an-ı Kerim'i inkar edenlere yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem tehdidi vaki olurken, hemen peşinden 25. ayette iman edip salih amel işleyenlere zemininden ırmaklar akan cennetler ve oradaki aklaya gelme nimetler vaat ediliyor. Hemen peş peşe Kur'an-ı Kerim'i iman etmeyenlere وَقُدُوَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُدُوَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ Bir ateşten sakının ki onun yakıtı taşlardır ve insanlardır. İnsanlar çok büyük olacaklar cehennemde. Efendimiz Aleyhisselam bir diyor münafığın diyor iki kaşı arası mesafe Uhud Dağı kadar olacak. Dolayısıyla cehennemin yakıtı insanlar olacak. Kafirler yani. Allah korusun. Sonra işte delilleri yandıkça diyor yeni deliller değiştireceğiz. Sürekli azap edilsinler diye. Ve taşlar olacak. İnsanların taptığı putlar da olabileceği gibi diğer dağların taşların efendim taşları da olabilir. Böyle aman Kur'an-ı Kerim'e iman edin. Aman Kur'an-ı Kerim'e inkar etmeyin, düşmanlık yapmayın, peygamberi iman edin diye orada bir terhip, bir sakındırma söz konusu. Peşinden 25. ayet-i kerimede ise ve beşirillezine amenu diye müminleri müjdeli diye başlıyor ayet-i kerime. Altından ırmaklar akan cennetler, oradaki bütün nimetler ve meyveler ve sonsuz mutluluk dile getirilmiş oluyor. Böyle tergip ve terhip peş peşe. Yine Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde tergip ve terhip üslubunun ekseriyette bir arada kullanıldığını görmekteyiz. Tergip için daha çok Allah'ın rahmeti, rızası ve cennet nimetleri, terhip için ise Allah'ın gazabı, cehennemi ve onun muhtelif şiddetleri, azabı hatırlatılıyor. Dolayısıyla yine Kur'an-ı Kerim misalleriyle bu sohbetimizi tamamlamış olduk ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde de bu rağbet ettirme, Allah'ın rızasına, iyiliklere, salih amel rağbet ettirme ve kötülükten sakındırma metodunun çok etkili kullandığını da görüyoruz. Onu da ilerleyen programlarımızda yine inşallah örnekleriyle takdim etmeye çalışacağız. Bu vesileyle tekrar hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.